Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde yine Almanya'ya gidiyoruz ve doktor bir konuğum var, Cemal Altuntaş. Son zamanlarda tıp öğrencilerinden Türkiye'den inanılmaz fazla mesaj geliyordu doktor bir konuk almam için. Sanırım çok fazla tıp öğrencisi yurt dışına taşımak istiyor bu dönemlerde. Ve tam o mesaj bombardımanı yaşadığım zaman bugünkü konuğum Cemal mesaj atmıştı bana konuk olmak istediğine dair. Kendisinde bir YouTube kanalı varmış. Orada da aslında detaylı bilgi paylaşıyor Almanya'da doktor olmak üzerine. Hatta Almanya'da bir doktor kullanıcı ismi de. Cemal 2018'de Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra hemen 5 gün içinde Almanya'ya taşınıyor ve şimdi Bremen'e 50 kilometre uzaklıkta Holdorf kasabasında yaşıyor. Cemal'le Almanya'ya doktor olarak taşınmasını, denklik süreçlerini ve tabii ki Almanya'da hayatta konuşacağız. Merhaba Cemal, hoş geldin.
Merhabalar Emre. Başta da dediğim gibi ilginç bir şekilde heyecanlıyım şu anda. Ben seni çok fazla yani keşfettiğim günden beri neredeyse her bölümünü dinledim. O yüzden böyle ufak bir heyecan var. Öncelikle çok teşekkür ederim beni de kabul ettiğin için. Bu güzel aileye, bu güzel seriye davet ettiğin için, kabul ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bayağı heyecanlıyım yani.
Yok, heyecanlanacak ne var ya, dur. Heyecanı konuştukça geçecek eminim buna. Zaman ayırdığın ve katıldığın için asıl ben teşekkür ederim. Bize seni tanımayanlar için kendinden bahsedebilir misin?
Tabii, bahsedeyim hemen kısaca. Dediğim gibi ben Cemal Altuntaş, 93 Uşak doğumluyum. 98'de babamın mesleği dolayısıyla Isparta'ya geçiyoruz ve benim tüm eğitim, öğretim hayatım Isparta'da geçiyor 2018 yılına kadar. 2018 yılında da üniversiteyi bitirir bitirmez 5 gün içerisinde soluğu Almanya'da aldım. Şu sıralar Almanya'da bir doktor olarak tanınıyorum zaten. Sağ olsun tıp fakültesinden arkadaşlar beni bu isimle tanıyorlar daha çok. Cemal dediğim zaman hani hangi Cemal, kim Cemal oluyor ama Almanya'da bir doktor dediğim zaman ha o çocuk mu falan oluyor genelde. 3 yıldır da Almanya'dayım. Dili Almancayı burada öğrendim ben. Ardından iş arama süreci vesaire derken işimi buldum. Geçen senenin değil, 2009'un aralığında işimi buldum. Kağıt kürek işleri, evrak işleri derken 2020'nin Temmuz'unda başladım. Ve 2020'nin Temmuz'undan beri de Almanya'da bir psikiyatri rehabilitasyon kliniğinde, bir bağımlılık kliniğinde kapımda asistan hekim yazacak şekilde çalışıyorum. Yani asistan hekim diyemiyorum tam çünkü denklikle ilgili işte asistanlıktan sayılacak sayılmayacak muhabbetleri var ama kapımda asistan yazıyor. Burada da doktor olarak, hekim olarak çalışıyorum.
O denklik konusuna girmek istiyorum zaten. Bu konuda çok fazla da soru geliyordu tıp öğrencilerinden. Seninle bölüm yapacağımızı duyurduğum zaman da çok fazla soru geldi bu konuyla alakalı. Ama şeyi merak ediyorum ya, 5 gün içinde taşınman iddialı, mezuniyetinin hemen ardından 5 gün içinde. Demek ki önden araştırmasını gerçekleştirmişsin. Ve bir anda taşınıyorsun. Bu taşınma kararı, yani Almanya'ya taşınma kararı nasıl verdin? Yurt dışında yaşamak ne zamandan beri aklında olan bir şeydi?
Yani aslında bunu şöyle açıklayabilirim. Benim çocukluk hayalimdi diyebilirim sanırım. Çünkü dedem benim işçi göçüyle Almanya'ya göçmüş zamanında. Rahmetli dedem, nur içinde yatsın. Bizim sülaleyi kurtaran dedem diye düşünüyorum ben, o yüzden hep ilginç bir şekilde. O yurt dışına göçmüş zamanında. Sonrasında annem evlenmek için Türkiye'ye dönmüş. Tabii ailenin bir tarafı o tarafta olunca bizim yaz tatillerimizin çoğu Almanya'da geçiyordu. Hmm. Tabii yaz tatilinde geliyorsun. Eğlenceli, okul yok. 2 tane torun var. Tüm para sana akıyor. Teyzenin parası sana akıyor. Dayının parası sana akıyor. Dedenin parası sana akıyor. 2 valiz gelip 5 valiz dönüyorsun. Almanya geliyorsun, gidiyorsun. Çok ciddi, çok güzel, inanılmaz anılar biriktiriyordum orada ve o yaşlarda sanırım bu anıları biriktirmemin de etkisiyle bazı şeyler bilinçaltıma kazındı. Yani ben hala da Almanya'ya özel de değil, hatta daha da özel Nordrhein-Westfalen eyaleti, Ruhrort bölgesi mesela, Duisburg çevresi diyeyim hatta. Mesela ben Düsseldorf havaalanına indiğim zaman hala da o ilginç bir his var yani bende. O dışarı çıkıp da o havayı kokladığım zaman tarif edemiyorum yani, farklı bir duygu. O günlere gidip geliyorum belki, bilmiyorum. O sebepten dolayı ben küçüklüğümden beri bana sorulduğunda da zaten ben büyüyünce Almanya'da yaşayacağım diyormuşum yani.
Ha, hep vardı.
bununla ilgili bir ufak video da var yanlış değilsem. Hani bana böyle kamera tutmuşlar küçükken, büyüyünce ne olacaksın, ne yapacaksın, işte Almanya'da yaşayacağım falan diye. Ailemi de çok darlamışımdır yani, hadi ben üniversitedeyken giderim, şu zaman giderim, bu zaman giderim. Babam tabii bir kural koydu, işte oğlum üniversiteyi Türkiye'de bitir, sonra ne yapıyorsan yap gibisinden. İyi dedim ben de. Asıl gitme kararımın kesinleşmesi, ya bu tabii bir çocukluk hayali ayrı bir şey. Hani herkesin çocukluk hayali vardır. Bu olayın ciddileşmesi için ise daha çok 4. sınıfta, tıp fakültesinin 4. sınıfında başladı. Ben stajlara geçince, kliniğe geçince biraz böyle şok oldum. Hani acaba yanlış meslek mi, yanlış bölüm mü seçtim tarzı düşüncelere de girdim. İşte klinikteki ortam, her yerde hastaların olması, kaotik bir ortam. Yani Türkiye'de sağlık sistemi biraz farklı gerçekten. Bizim insanımız çok fazla hastaneye gidiyor gibi hissediyorum. Özellikle buraya geldikten sonra bunu görüyorum. Yani Türkiye'de çok ciddi bir hastanelerde bir kalabalık var. Yani bir yoğunluk var, bir kaos var, hareket var, stres var. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla tabii ilk 3 sene çok karşılaşamıyorsun. 4. sınıfta stajlara geçtiğin zaman karşılaşıyorsun daha çok. Öyle olunca ben bir sorguladım ilk dahiliye stajımda. İlk hastamda sorguladım yani acaba doğru bölümde miyim diye. Sonrasında işte neler yapabilirim? Bölüm değiştirmek, bölüm bırakmak. Bunlar tabii hep içsel. Kimseye de anlatmadığım şeyler. Belki hatta annem babam bu yayını dinlese ilk defa buradan duyabilir yani. Çok öyle konusu açılmayan şeyler. Neyse sonrasında yurt dışı araştırmaya başladım. Dedim ya Almanya neden olmasın? Hani zaten gidip geliyorum, akrabalarım var vesaire. Sonrasında internliğe geldi sıra. Biliyorsun tıp fakültesi öğrencileri 5 yıl eğitim aldıktan sonra 12 ay boyunca internlük dediğimiz hastanede görevlendiriliyorlar. Bu görevin de çok ilginç tanımları var, görev tanımları. Hani komik bir yıldı, değişik bir yıldı diyebilirim gerçekten. Orada benim bir takım gözlemlerim sonucunda, hani bunların hepsini burada çok anlatmak istemiyorum. Dediğim gibi negatif şeyleri çok konuşmayı seven bir insan değilim. Bazı şeyleri gördükten sonra, bazı şeyleri deneyimledikten sonra kendime şunu dedim. Ben eğer hekim olursam Türkiye'de olamam, Türkiye'de olursam hekim olamam dedim. Ve o noktada Almanya'ya gitme isteğim tam olarak kesinleşti. Tam o noktada kesinleşti yani. Hekimliği yapacaksam Almanya'yı deneyeyim, Almanya'ya hekim olarak gideyim, şansımı orada bir deneyeyim diyerekten kararımı verdim ve hazırlıklara başladım. Daha üniversitem bitmeden zaten biletimi almıştım, uçak biletimi. Hatta diplomam yoktu yani ben Almanya'ya geldiğim zaman. Anneme vekalet verip geldim. Bir vekalet bıraktım. Onlar bana diploma gelince arkadan yolladılar mesela. Yani mesela atanmışım. Beni Silopi'ye atamışlar. Ben atamaya falan girmemiştim ama tıp fakültesinde otomatik atanıyormuşsun. Bana mesela arkadaşlarım söyledi. Oğlum Cemal, bu atamada senin de ismin var bak falan. Hani şırnağa mı gideceksin, ne yapacaksın falan diye. İlginçti yani gerçekten. Bunlar hep hiç şey yapmadığım şeyler, planlamadığım şeylerdi benim.
Hem yani çocuk yaşından itibaren karar vermişsin bir yandan. Sonra da hani Türkiye'de anladığım kadarıyla biraz daha iç yüzünü görünce hani tak etmiş gibi bir durum var anladığım kadarıyla. Cemal bir yandan kafasını sallıyor. Peki Türkiye'de tıp okuyan öğrenciler için mezun oldukları gibi yurt dışına taşınmak mümkün mü? Yani mümkün anladığım kadarıyla ama neler yapmaları lazım?
Yani mümkün, imkansız değil. Biraz ütopik ama tıp fakültesi biliyorsun zaten Türkiye'de ilk 10.000'den 15.000'den alıyor. Yani böyle çalışmayı adet edinmiş, çılgın tiplerin olduğu bir bölüm bizimkisi. Hal böyle olunca 2. 3. sınıftan Almanya'yı kafaya koyan insanlar daha 5. sınıfa gelmeden B2 sertifikalarını almış oluyorlar. 6. sınıfta iş arama süreci, staj yapma, işte bazı internün bir kısmını yurt dışında yapma tarzında şeylere girişiyorlar gerçekten. Benim zamanımda bu kadar çılgın var mıydı bilmiyorum ama şu sıralar ben bunları çok duyuyorum. Abi işte şurada internlük yapıyorum, Almanya'da staj yapıyorum vesaire. Bu şekilde şimdiden planlarını hazırlayıp, hatta internken Almanya'da yerini, işini hazır edip mezun olur olmaz gelip kağıt kürek işlerini halledip 3 ila 6 ay içerisinde başlayan tanıdıklarım var burada.
Vay be.
Evet, yani zorlarsan malum şimdi Türkiye'de de en son ben gelmeden önce geldiğim sıralarda atamalar normalden daha uzun sürüyordu. Belki şu anda da sürüyor olabilir Covid vesaire derken. Yani Türkiye'de de çok özür diliyorum. Türkiye'de daha millet atanmadan Almanya'da çalışmaya başlamak mümkün olabilir. Ama bu tabii ki çok çok ütopik bir durum. Onu da söyleyeyim. Normalde en iyi ihtimalle mezun olduktan 3 ila 6 ay sonra burada başlanabilir diye düşünüyorum ben. O da işiniz hazırsa, dilinizi öğrenmişseniz vesaire.
Peki o başvuru süreci nasıl? Yani tıp mezunları bir denklik sürecinden geçmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. O denklik başvurusunu mu yapıp gelmek gerekiyor? Yoksa orada beklerken, yani Almanya'ya gelip sonra denkliğini bekleyebiliyor musun? O sırada çalışabiliyor musun?
Onları kısaca açıklayayım. Açıklamadan önce şunu da söyleyeyim tabii. Dediğim gibi benim sosyal medya hesaplarım var. YouTube kanalımda bu bilgilerin çoğunu ben detaylı bir şekilde kendi başımdan geçenleri, başka hekim arkadaşlarımın başından geçenleri, bu süreci vesaire anlatıyorum. Hani burada kısa gelirse arkadaşlar oraya bakabilirler muhakkak. Şöyle söyleyeyim. Almanya'da dünyanın her yerinde olduğu gibi hekimler hastayla temas ettikleri için öncelikle dil istiyor. Bu dili de Alman devleti şu şekilde belirlemiş. Temel Almanca olarak B2 sertifikasına ihtiyacınız var diyor. Ve ardından sürecin içerisindeyken evraklarınızı gönderdikten sonra sizin özel bir sınavla da tıbbi Almancanızı ispatlamanızı bekliyor. Fachsprachprüfung, FSP diye kısaltıyoruz biz. Dediğimiz sınavla tıbbi Almancanızı da ispatlamanız gerekiyor. Tabii onun haricinde belli başlı Türkiye'deyken toplamanız gereken, Almanya'dayken imzalatmanız gereken, Alman makamlarından, Türk makamlarından almanız gereken evraklar var. Herhangi bir süreçte olduğu gibi. Bizler Türkiye'de bu tarz bürokratik işlerle çok ilgilenmiyoruz aslında. Yani doğumumuzdan belki yurt dışına çıkana kadar veyahut da işte işe başlayana kadar falan böyle kağıt kürek işleriyle hiç işimiz olmuyor. O yüzden ilk yaparken bunlar garip geliyor gerçekten. Şuradan şu evrak alınacakmış, buradan bir evrak alınacakmış vesaire. Ben Almanya'da 2 haftaya bir böyle bir işle uğraşıyorum. Yani hep kağıt hep kağıt gerçekten. Türkiye'de böyle bir durum yok tabii. İnsanlar orada bir şok yaşıyor. Çok fazla evrak varmış gibi geliyor. Ama aslında çok fazla evrak yok. 8-10 tane gerekli evrakla başvuruyorsunuz. Ardından Almanya'nın şöyle bir güzelliği var. Siz evraklarınızın doğruluğunu ispatladığınız zaman, yani evraklarınızın üzerindeki imzalar vesaire resmi işler tamamlandıktan sonra sizin onayınız alındığında dil sınavını da geçtiyseniz, tıbbi dil sınavını, size geçici çalışma izni veriyor Almanya. 2 yıla kadar. Bu süreçte denklik işlemlerinizi takip edip normal bir hekim olarak kazanıp normal bir hekimin aldığı maaşı alabiliyorsunuz. İşte denkliği olan, zaten denkliği olan bir doktorun altında çalışma şartınız var. Sizi işe alanın imza vermesi falan gerekiyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Almanya'da 16 farklı eyalet var arkadaşlar. Yani dinleyen arkadaşlara da ben böyle sesleniyorum. YouTube'dan gelen alışkanlık oldu. Seninle sohbet ettim, unuttum, kusura bakma.
Yo, seslenebilirsin, sorun değil.
Almanya'da 16 farklı eyalet var dostum. Her birinin böyle ufak tefek farkları olabilir. Hani kimi eyalet farklı bir sınav yapıyor bile olabilir mesela. Bunları arkadaşlar gidecekleri eyalete özel olarak bakıp hazırlanmaları gerekiyor açıkçası. Ardından bu geçici çalışma izniyle çalışırken önünüze 2 seçenek çıkıyor. Ya evraklarınızı bir bilirkişiye yollayıp denk olup olmadığını kontrol ettiriyorsunuz ya da direkt denklik sınavı dediğimiz Kenntnisprüfung dediğimiz sınava giriyorsunuz. Eğer bilirkişi yolunu seçerseniz daha sonrasında bu sınava girme ihtimaliniz yine var. Denk değilsinizdir. Kendiniz girmek isterseniz böyle bir seçenek var. Ama ben sınava gireceğim dediğiniz anda bilirkişi yolu kapanmış oluyor. Yine şöyle ufak bir detay vereyim. Şu anda pandemiden dolayı FSP sınavı dediğimiz tıbbi dil sınavını geçmeden Berufserlaubnis dediğimiz geçici çalışma iznini veriyor bazı eyaletler. Bu geçici çalışma iznini dediğim gibi bazı eyaletler şu anda koronadan dolayı FSP'siz veriyor. Bunu yine geleceğiniz zaman araştırıp hani duruma göre bakabilirsiniz. Seneye, 1 sene sonra, 2 sene sonra değişebilir tabii ki bunlar. Ama bu tarz ufak şeyler olabiliyor. Önemli olan geleceğiniz zamanın ve gideceğiniz eyaletin istedikleri ve temelde de şunu söyleyebilirim. Almanca öğreniyorsunuz, birkaç evrak topluyorsunuz, tıbbi Almanca vesaire derken burada çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Denklik sürecini de burada çalışırken takip ettiğiniz için süreç biraz kolaylaşmış oluyor, çekilir hale gelmiş oluyor aslında.
Almancayı orada öğrenmeye başladığını söyledin. Ve şimdi
Evet.
B2 seviyesine getirdin. Doğru değil mi?
Yani B2'yi alalı 1 yıl oldu
Oo,
neredeyse.
süper.
Hatta 1,5 yıl oldu neredeyse B2 sertifikası alalı. Ben Almanya'da öğrendim tamamen. Yani geldiğim zaman iş möşte köfteyle geldim ben. Yalan yok.
Nasıl, kolay oldu mu öğrenmek?
Yani bence kolay oldu. Çünkü ben duya duya, konuşa konuşa öğrendim. Bir de ben açık söyleyeyim biraz konuşkanım sanırım. Hani herkesle konuştum ben. A1'ken de marketteki adamla konuşmak için heves atıyordum. B1'ken de, B2'ken de. Hatta şu sıralar daha çekiniyorum. Çünkü insanda şey oluyor yani 3 yıldır buradayım artık daha az hata yapmalıyım falan oluyor. Ama A1'ken inanılmaz yüzsüzdüm yani. Herkese bir şey sorma hevesi, hep Almanca konuşma isteği falan vardı. Bunlar tabii kolay öğrenme yolunu açıyor biraz. Bir de hani bu ülkede bulunmak, hani öğreneceğiniz dili orada öğrenmek biraz farklı tabii. Hani her yerde muhatap oluyorsunuz. Öğrenmek zorundasınız. Yani onlar benim işimi kolaylaştıran faktörler.
Evet, aslında o çekingenliği falan kenara bırakıp hani daha yeni öğrenirken bile ne kadar çok konuşursanız o kadar iyi oluyor. Peki ilk işini bulman kolay oldu mu?
Yani zor oldu diyemem. Çünkü sanırım zor oldu demek için hani bir yerlerden reddedilmem, iş başvurusu yapıp iş görüşmesinden reddedilmem falan gerekiyor sanırım. Zor, benim için zor tanımı bu yani. Benim sadece biraz sabretmem gerekti ve bol bol başvuru yapmam gerekti. Onun haricinde iki tane iş görüşmesinden, ikisinden de kabul aldım zaten. Ve ilki çok geç kabul ettiği için, evrakları çok geç gönderdiği için şansıma ikincisi daha güzel bir yerdi. Ve ben de ikincisini seçip buraya gelmiş oldum. Şöyle özetleyeyim. Ekim'de ben B2 sertifikamı aldım. Kasım itibariyle iş aramaya başladım. O ay içerisinde ilk iş görüşmesimi yaptım. Bir ay sonra da ikinci iş görüşmemi yaptım. İkisinden de kabul aldım. Ve ikinci iş görüşmesini yaptığım yer daha çok hoşuma gittiği için burada da işe başladım. Daha doğrusu evraklarımı yollayıp Temmuz'a kadar işte bu resmi evraklar sürdü. Temmuz'da da başlamış oldum.
Tüm bu süreci geriye alacak olsan peki, mesela Türkiye'den taşınmadan önce keşke şunları bilseydim, daha rahat olurmuş bu süreçler dediğin herhangi bir şey var mı?
Keşke Almanca'nın anlam ve önemini daha erken kavrasaydım. Yani bu yurt dışına çıkacak tüm herkes için geçerlidir diye düşünüyorum. Almanya, İngiltere, Amerika fark etmeyecek bence. Yani burada en büyük problemlerin bile temelinde dil faktörü var bence. Yani buraya iyi bir dille geldiğiniz zaman ki yaşayacağınız hayat ile kötü bir dille geldiğiniz zaman yaşayacağınız hayat arasında bence uçurumlar var. Yani bu burada yaşayacağınız sosyal yalnızlık mesela, iyi bir diliniz varsa belki hiç hissetmeyeceksiniz. Ama kötü bir diliniz varsa %90 neredeyse hissedeceksiniz bunları yani. O yüzden ben, bana sorulduğunda da zaten bu cevap veriyorum. Daha önceden bilseydim, yapsaydım dediğim tek bir şey var. O da keşke bu Almancayı çok daha önceden çok daha iyi bir şekilde öğrenseydim.
Peki şeyi soracağım. Türkiye'den yurt dışına gitmek konusunda bir doktor olarak, mesela Amerika'da ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki süreçlere hakim misin? Yani o süreçleri anlatmanı beklemiyorum ama hani Almanya mesela daha mı avantajlı bir ülke diğer Avrupa Birliği ülkelerine ya da Amerika'ya, İngiltere'ye kıyasla?
Yani bu avantaj kısmını ben olabildiğince hani objektif açıklamaya çalışayım. Çünkü ben de zamanında hani USML dediğimiz Amerika'nın gerektirdiği sınava da şöyle bir ufak bir ay falan çalıştım. Çünkü birçok insanda American Dream, hani Amerikan rüyası muhabbeti oluyor. Ben de bir dönem çalıştım. O süreci de araştırdım. İngiltere'yi yine bir dönem güzel bir kaynak bulmuştum. Onu bir iki defa okudum. Aha ne kadar ilginçmiş falan gibisinden. Büşra Hocam dinliyorsa eğer ona da buradan selam olsun. O çok güzel anlatıyor gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Amerika uzak. Çetrefilli bir süreci var. Zor bir sınavı var. Şu an korona nedeniyle bir takım şeyler değişiyor gerçi. İyi araştırmak lazım. Ama sonunda çok çılgın maaşlar, çok çılgın bir Amerikan rüyasına ulaşma ihtimaliniz var. Ama yine baktığınız zaman bir şey olduğu zaman çok uzak bir yer yani Türkiye'ye. O kadar uzaklaşmak istemedim açıkçası. İngiltere ile ilgili de şöyle söyleyebilirim. İngiltere Almanya'dan çok farklı değil aslında. Benim zamanında İngiltere'yi araştırırken İngiltere istemememin tek bir sebebi, iki sebebi vardı diyeyim. Birincisi akrabalarım Almanya'daydı. Almanya'yı çok istiyordum. Ben Almanya'da yaşamak istiyordum zaten. Bu ayrı bir konu. Hani hekimlikten bağımsız bir konu. İkincisi ise İngiltere'nin uzmanlık sistemi benim kafamı çok karıştırmıştı. Ya ben o zamanlar şey sanıyordum, işte mezun olacağım. 6 ay sonra Almanya'da işime başlayacağım. 6 yılda uzmanlığımı yapacağım. İşte aynı Türkiye gibi uzman olacağım 6-7 yıl içerisinde falan diye düşünüyordum. Almanya'da öyle olmadı tabii. İngiltere'de ise çok farklı bir sistem vardı ve kafam karıştı biraz açıkçası. Ama yine de bana soracak olursan, eğer ben yeni bir dili öğrenmek istemiyorum, benim zaten İngilizcem var diyorsanız, İngiltere ile Almanya arasında çok uçurumlar yok. Gerek çalışma şartları olsun, gerek yaşam olsun, gerek iklim olsun. Ben olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Ve de bu iki ülkede yurt dışından doktor alımı yapıyor bu şartları karşıladığı noktada.
Yani günümüzde en rahat gidilebilecek iki ülke olarak benim aklıma bunlar geliyor. Ya aslında şöyle diyebiliriz. Almanya'da hani sıfırdan bir dil öğreniyorsun sonuçta eğer Almancan yoksa. Bu aslında neredeyse tüm Avrupa ülkeleri için geçerli. Herhangi bir ülkenin dilini öğrendiğin zaman bir iki ekstra aşamayla, sınavla o ülkede gidip hekimlik yapabiliyorsun diyebiliriz. Bir genelleme yapmamız gerekirse. Ama tabii burada da işte olayın kar zarar durumu, işte Almanya'nın konumu, Almanya'nın ekonomisi vesaire, bunlar tabii biraz insanları Almanya'ya çekiyor diye düşünüyorum. Bir de artık çok fazla arttı yani. Hani ben geldiğim zaman ufak bir bilgi için bile kolay kolay ulaşamıyordum bilgiye. Ya da işte yalnız kaldığım zaman gidip hadi bir arkadaşla çay içeyim, kahve içeyim diyemiyorduk. Yani şu anda ben işte Instagram'dan yaptığım canlı yayınları da bitirirken hep söylediğim bir şey var. Artık Türkiye'den gelen hekimler olarak Almanya'da kocaman bir aile olduk. Bunu açıkça söyleyebilirim yani. Buraya geldiğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Benim gibi yayın yapan, sürecini anlatan, çok güzel bilgiler paylaşan bir sürü arkadaşımız var artık. Hepsine ulaşabilirsiniz. Her bölgede neredeyse WhatsApp, Telegram gruplarımız var. Hatta bizim benim bölgede kendi kurduğum Niedersachsen Mangal Team diye bir tane grubumuz var. Korona bitsin, yasaklar kalksın, inşallah mangalımızı yapacağız yani. Eskisi gibi değil yani. O yüzden bu da tabii Almanya'yı biraz daha cazip kılıyor diyebilirim bence. Kılmalı ya da.
Biraz şeyi de konuşmak istiyorum seninle. Almanya'daki hayatın hani senin gözünden farklı yanlarını. Hatta ondan çok ufak bahsettin de en başta. Sağlık sistemine değindin. Aslında sağlık sistemi çoğu konuğumun özlediği şeyler. Hani aile, arkadaşlar, yemekler cevabını çıkarınca Türkiye'deki hizmet kültürü, hani hizmet sektörü ve de sağlık sistemi en çok özlenen konuların başını çekiyor. Sen nasıl buluyorsun bunu? Sence Türkiye'nin sağlık sistemi Almanya'dan daha mı iyi? Ya da Almanya'ya göre ne gibi eksikleri var? Yani böyle artıları da vardır eminim, eksileri de vardır. Onları merak ettim bir doktorun gözünden. Biz hep konuşuyoruz ama çok klişe mi bunlar diye merak ettim.
Yani şöyle, sağlık sektörü özeline inmeden sanırım şunu söyleyebilirim. Tabii biz hizmet sektörü dediğimiz zaman bizler hizmet eden kısımda yer aldığımız için olayın yüzü biraz daha farklı oluyor, iç yüzü. Ve ben yine hizmet eden kısımda yer aldığım için diğer hizmet edenleri de anlayabiliyorum. İşte mesela hizmet sektörü denince Avrupa'dan en çok özlemini duyduğumuz şeyler mesela işte hızlı yemek servisi, hızlı eve paket ya da işte bir şeyin hızlıca ve pratikçe çözülmesi ve bunun çok ucuza mal olması, değil mi? Yani insanlar genelde belki bunların özlemini çekiyor olabilir. Ama buradaki sistemi tanıdıkça, öğrendikçe, gördükçe ben şunu fark ettim biraz. Yazık yani, bunun böyle olmaması gerekir. Yani iyi hizmet almak güzel bir şey ama bu iyi hizmeti bu kadar da ucuza almamamız gerekir. Yani hani ben mesela Türkiye'de kuryelik yapmak istemezdim herhalde. Ama Almanya'da bir dönem parasız kaldım, bir dönem kuryelik yaptım mesela. Hani gayet de güzel kazandım. Hatta bir gün arabayla işte hava da çok güzeldi, cam açık giderken yani doktorluk olmasa kuryelik mi yapsam? Böyle bir iş mi yapsam? Taksicilik mi yapsam? Tarzında bir düşünceye dalmıştım mesela. Yani o yüzden hizmet sektörünü düşünürken biraz böyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Sağlık sektöründe birazcık özele inecek olursak aslında bizim sağlık sektörümüz Almanya'dakinden çok farklı değil. Kurallar itibariyle, sistem itibariyle. Benzer bir aile hekimliği sistemimiz var. Benzer bir üniversite hastanesi, hastaneler sistemimiz var. Hani teorikte, temelde. Ancak biz bir şeyi kaldırmışız. Kaldırdığımız şey de sevk sistemi. Yani sevk sistemi derken şunu kastediyorum. Siz Almanya'da kalkıp da üniversite hastanesinde ben bir muayene olmaya gideyim, boğazım ağrıyor biraz diyerek giderseniz size gülerler. Büyük ihtimalle içeri bile almayabilirler yani. Burada ilk olarak aile hekiminize gitmeniz gerekir, beklenir ve bu böyledir. Halk bunu bilir. Bir yeri ağrıdığı zaman aile hekimine gider, benim buram ağrıyor, ne yapayım diye sorar. Aile hekiminin yönlendirmesiyle eğer gerekliyse bir üst basamağa geçer hasta. Türkiye'de ise bu sistem ilginç bir şekilde yok edilmiş, kaldırılmış. Nedeni ben bilmiyorum, bilemiyorum. Aklım almıyor gerçekten. Ve insanlar işte ya benim kulağımda, yani bu gerçekten yaşandığı için söylüyorum yani. Kulak kiriyle gelip işte ana bilim dalı başkanı benim kulağımdaki kiri alsın diye direten hastalar vardı ben staj alırken. Yani bunlar üzücü. Hani bir üniversite hastanesinin ana bilim dalı başkanının bilim üretiyor olması gerekir. Kulaktan kir temizliyor olması gerekmez diye düşünüyorum yani. Ne yazık ki böyle ama yani insanların bir de işte beni profesör görsün. Artık şey de yetmiyor. Yani doktora gideyim de yetmiyor. Doktora gidiyor, diyor ki sen gençsin, beni hoca görsün. Hoca yetmiyor, beni profesör görsün. Profesör yetmiyor, beni ana bilim dalı başkanı görsün. Ana bilim dalı başkanı yetmiyor kimi insanlara. Bir anda işte çok ilginç bir şekilde yükselen insanlara. Bu sefer diyor ki beni başhekim görecek diyor. Yani adama anlatamıyorsun. Abi senin karnın ağrıyor, sen hani dahiliyecinin görmesi lazım. Bizim başhekimimiz cilt hastalıkları uzmanı. Anlatamıyorsun. Beni başhekim görecek diyor yani. Anlatabiliyor muyum? İlginç bir hal alıyor dolayısıyla. Bu tabii belki insanlar biz çok iyi sağlık hizmeti alıyoruz diye düşünüyorlar ki gerçekten Türkiye'deki hekimler çok iyi sağlık hizmeti veriyorlar. Bunu tüm samimiyetimle inanarak söylüyorum. Ancak bir hekim olarak baktığın zaman yıpranıyoruz, dövülüyoruz, kimi zaman öldürülüyoruz, yoruluyoruz ve mevcut ekonomik durumda da sistemde de maalesef komik paralarla çalışıyoruz yani.
Evet.
Üzücü ama öyle.
Evet, üzücü gerçekten. Yani Almanya'ya bu yani yurt dışına zaten bu kadar çok tıp öğrencisinin taşınmak istemesi de şaşırtmıyor da bir yandan hani bazı hani gündemdeki özellikle konuları falan düşününce artan hani ben mesela hasta yakınlarının böyle hastane basıp doktor dövdüğünü falan Twitter'da görene kadar hayatımda duymamıştım ve bilmiyordum. Ve bu hani bir değil iki değil birkaç kere mesela Twitter'da karşıma çıktı hani doktorlar bunu paylaşır oldu. Ve üzücü yani böyle hani el üstünde tutulacak bir meslek gruplarından birinin böyle muameleye maruz kalması. Ve dediğin gibi hani bilim üretmesi gereken insanlara böyle kapris ve şeylerin olması komik. Ne yazık ki tek kelimeyle komik. Senin doktor kimliğinden çıkaracağım şimdi. Cemal olarak birkaç soru sormak istiyorum. Mesela gerçi bu da hani kendi gözlemin tabii şaşırmışsın hani oradaki şeye. Bunun haricinde mesela Almanya'ya taşındığında seni olumlu anlamda veya olumsuz anlamda şaşırtan şeyler oldu mu?
Yani aslında dediğim gibi ben yazları çok sık gelip gittiğim için ilk 1,5 yılda zaten Duisburg'daydım. Çok tanıdığım bir ortama gittim aslında.
Doğru, hayat tanıdın zaten.
Evet ama şeye çok şaşırmıştım. Onu açıkça söyleyeyim. Yani bunu aslında bilerek gitmiştim. İşte Alman bürokrasisi diye bir şey var. Burada işler yavaş hallolur. İşte burada işler sakince hallolur. Çok beklersin vesaire diyorlar. Ben buna okey diyerek gitmiştim. Ama okey derken kafamdan geçen işte ya burada bir gün sürüyorsa orada da bir haftada halloluyordur herhalde tarzında bir okeydi. Ama gelince bayağı bir şok oldum. Yani bir işte resmi bir daireye gidiyordum. Bana ilk gittiğimde hani hangi evrakların gerekli olduğunu söylemek için bir randevu veriyorlardı. Bir randevuya gidip bu evrakların ne olduğunu öğreniyordum. Bu evrakları doldurup geri vermem için başka bir randevu veriyorlardı. Yani başvuru süreci bile bir evrağın ne olduğunu öğrenip başvurmak bile bir ay sürebiliyordu. Yani şu an korona nedeniyle bazı şeyler dijitalleşmeye doğru gidiyor çok şükür nihayet. Ama bana çok saçma, çok mantıksız, çok geri kalmış gelen bazı uygulamaları vardı. Yani bu Almanlar burada Datenschutz dediğimiz bir olay var işte bilginin korunumu, kişisel bilgilerin korunumu kanunu tarzında bir şey diye çeviriyorum ben. Buna takık durumdalar. Yani çok zor kredi kartı kullanırlar, elektronik şeylerden kaçınırlar, her şey yazıyla olmalı, her şey faksla olmalı, her şey mektupla olmalı. Hani bilmiyorum belki tam teknolojinin geldiği yeri idrak edemiyorlar veyahut da haklı da olabilirler. Yani günümüz yani bundan 5 yıl sonra robotlar bizden dünyayı ele geçirdiği zaman tüm internet browser'ım böyle önüme dökülürse ben bir şey olurum yani rezil oluruz hakikaten. Haklı da olabilirler bilmiyorum ama böyle yani ve bu durum beni bayağı şaşırtmıştı. Hani sonuçta Almanya Avrupa'nın birinci en büyük, dünyanın beşinci en büyük ekonomisi falan. Geliyorsun işte bir işini halledeceksin. 3 hafta sürüyor, 1 ay sürüyor. Saç baş yoluyorsun yani. Bu bayağı şaşırtmıştı beni. Onun haricinde olumlu diyecek olursak Almanya'da yaşamak çok kolay. Yani biz buna alışık değiliz. Biz böyle bir sistemden gelmiyoruz. Biz hayatın kazanılması gerektiği, çabalanması gerektiği, en ufak bir tembellikte sistem dışı kalacağımız bir sistemden geliyoruz. Ve dolayısıyla bunun da şokunu yaşıyorsun yani. Bir geliyorsun, yani ne iş yaptığından bağımsız, hatta çalışıp çalışmadığından bile bağımsız olarak Almanya'da yaşamak çok kolay. Ya ben burada hani 1,5-2 yıl kadar sosyal yardımla yaşadım. 400 küsür euro bir gelirim vardı. 400 küsür euro da ev kiramı ödüyordu devlet. Ve çok komikti yani. Hani 400 küsür euro ile yaşıyordum ben burada. Arabam bile vardı yani. Şu an hekim olarak çalışıyorum, hekim olarak para kazanıyorum ve gerçekten yaşaması çok kolay. Yolda yürümesi çok kolay, araba sürmesi çok kolay, alışveriş yapması çok kolay, tatil yapması çok kolay, izin alması çok kolay. Ya hasta olması bile çok kolay. Hani hasta oluyorum, boğazım ağrıyor, kulağım ağrıyor ve iş yerini arıyorum. Diyorum ki ben bugün gelemiyorum diyorum. 2 güne kadar kimse bana rapor sormuyor. Yani doktora gidiyorum. İşte bir belki çok büyük şehirlerde kalabalık aile hekimlerinde çok beklemeniz gerekebilir ama burada ben küçük bir kasabada yaşadığım için bunun avantajlarını yaşıyorum belki diyebilirim. Hani kolay yani her şey kolay geliyor bana. Bu bekleme haricinde bu beklemeye de alışıp onu artık kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor yani. Yani bir şey yani şöyle söyleyeyim. Artık ben 1 ay sonrasını, 2 ay sonrasını, 3 ay sonrasını görüp planlayabiliyorum. Böyle bir yetenek kazandım Almanya'da yaşamanın verdiği bir yetenek diyeyim. Yani Türkiye'de böyle bir derdiniz olmaz. 1 ay sonra nerede olacağım, ne yapacağım? Ya bana ne yani? 1 ay sonra düşünürüm. Anlatabiliyor muyum? Ama şu an ben 3 ay sonrasını da, 5 ay sonrasını da, aralığı da planlıyorum. Çünkü böyle gerekiyor.
Evet yani biz Türkiye'de o hayatta kalma mücadelesini sanırım hepimiz benimsiyoruz. Yani eğitim sistemiyle bile pompalanıyor bu bize. İşte liseye girerken, üniversiteye girerken işte boş oturmamamız gerekiyor. Yani bir an bile işte her boş zaman bulduğunda hani özellikle de kafanda belli bir hedef varsa her boş bulduğun vakitte test çözmen gerekiyor. İşte ne bileyim hem dershaneye gidiyorsun tabii artık dershaneler kalmadı ama... Yaşım burada belli ediyorum. Bilmiyorum ya yani kurslara gidiyordur hala insanlar. Dershaneye gidiyorsun hem okula gidiyorsun aynı anda. Hem bir yandan hani çocuk olmaya çalışıyorsun. İşte mezun oluyorsun zaten aynı işe başvuran yüzlerce insan var. O yüzden kendini ona göre geliştirmesin. Okurken bir yandan staj yapıyorsun. İşte bir yandan bilmem ne kursuna gidiyorsun falan. Gerçekten bu oturuyor da insana sonradan. Ben de buradaki insanların rahatlığına şaşırmıştım başta yani iş yerinde falan. Hani ben sanki böyle sürekli arkamdan at koşturuyormuş gibi çalışıyordum. Ve bunu başka arkadaşlarımla da konuştum. Sonra fark ettim ki ya insanlar hani böyle hani acele etmiyor. Ya hani rahatça strese girmeden kendini gereksiz kasmadan... Onları düşündüm yani. Bunu unutmuştum bunları fark ettiğimi ilk taşındığımda. Aa hakikaten dedim böyle sen anlatırken. Oradaki hayatın avantajlarını soracaktım sana. Aslında değindin. Var mı eklemek istediğin başka bir şey? Böyle Almanya'da hayatın sevdiğin yanlarına dair.
Yani sen de dedin az önce konuşurken. Hani kimse koşmuyor burada. Hani... Almanya'da kimse koşuşturmuyor. Bizim o Türkiye'deki o tempomuz, o koşturma kısmı Almanya'da pek yok. Ve bu benim gittikçe hoşuma gidiyor. Yani sakin, basit bir hayat sürmek az önce de dediğim gibi benim çok hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim. Mesela buraya geldiğim zaman Almanların işte liseden üniversiteye geçerken mesela ya da üniversiteye başlamadan önce, ileri eğitime başlamadan önce birçok Almanın diyeyim, her Almanın değildir belki ama kendisine zaman ayırıp 6 ay, 1 yıl neyse dünya turuna çıkması, tatil yapması, kendi hani böyle bir dinlenmek için boş zaman vermesi falan beni çok etkilemişti mesela. Onun haricinde şunu söyleyebilirim. Özellikle YouTube'da şu sıralar hani Almanya ile ilgili videolar da çok popüler. Ve o videolarda birçok şeyden bahsediyor. İşte Almanya'nın iyi yanları, kötü yanları diyerekten işte şöyle bürokrasi çok kötü. İşte bir yere gittik, şöyle bekledik, şöyle kötü. Ben de az önce de dedim. Hani kendimden de biliyorum. Bunlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Almanya gerçekten... 16 eyalet ve bir sürü küçük kasaba, şehir, köyler farklı farklı yerlerle dolu. Ben de bunu 1 yıl kadar önce, hatta tam bu ay 1 yıl oluyor kasabaya taşınalı. Kasabaya taşındıktan sonra fark ettim. Yani buraya geldikten sonra o büyük şehir dertleri bir anda kesiliyor. Çok net bir şekilde kesiliyor. Artık zaten ya kolay olan Almanya'da yaşama olayı daha da kolaylaşıyor. İnsanlardan tamam izole oluyorsun biraz ama belediyede bir hafta 10 gün süren işlerimin çoğunu ben burada bir günde halledebiliyorum. İlginç bir şekilde. Hani bunu da söyleyebilirim. Belki gelecek olan arkadaşlar ya da o videoları izleyip de ya Almanya'da şu da çok kötüymüş falan diyen arkadaşlar. Büyük şehre yakın küçük bir kasabada yaşarsanız çok farklı bir hayat sürdürebilirsiniz Almanya'da diyeyim ufak bir not olarak.
Adaptasyon konusunda var mı herhangi bir tavsiyen?
Adaptasyon konusunda şunu söylemek istiyorum. Genel göç ile ilgili belki söylemek istediğim bir şey bu. Şimdi insanlar... Birincisi göç ettiklerini kabullenmeleri lazım. Siz vatanınızı, dostlarınızı, ailenizi bırakıp başka bir yere göç ediyorsunuz. Dünya çok büyük, nelerle karşılaşabileceğinizi bilemeyebilirsiniz. Farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz, çok farklı şeyler deneyimleyebilirsiniz. Yani iyi kötü fark etmez. Bunu kabullenmek lazım yola çıkarken. Yani atıyorum Almanya'ya geldiğiniz zaman ya Türkiye'deki gibi lahmacun bulamadım diyerek oturup ağlayabilirsiniz. Veyahut da ya bu Almanlar ne yiyormuş kardeşim? Aa bunun da tadı ilginçmiş diyerek burayı keşfedebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. İkincisi ise göçü çok büyütmemek lazım. Yani tamam göç ediyorsunuz ama bu dünyanın en çılgın şeyi de değil. Bunu neden söylüyorum? İnsanlar göç etmeyi çok büyütüyorlar kafalarında ve şöyle bir düşünceyle geliyorlar. Ben göç ediyorum, çok emek veriyorum, yeni bir dil öğreniyorum, Almanya'ya gidiyorum, Avrupa'nın göbeğine gidiyorum, Amerika'ya gidiyorum, İngiltere'ye gidiyorum. Nereye giderseniz gidin fark etmez. Türkiye'den hani gidildiği zaman büyük beklentilerle gidildiği için söylüyorum bu ülkeleri. İşte ben Almanya'ya gidiyorum, göç ediyorum, emek veriyorum. Ben cennete gidiyorum. Cennete gitmem lazım. Almanya cennet gibi bir yer olması lazım. İşte yollardan altın akması lazım. Parklarda herkesin gülmesi lazım. Hiçbir sorun yaşamamam lazım. Bu verdiğim emekler karşılığında hayatımın sonuna kadar Heidi gibi hoplaya zıplaya yaşamam lazım. Pollyanna mıydı? Heidi mi? Neydi o zıplayan çocuk kızın adı? Böyle bir hayat yaşamam lazım. Beklentisiyle geldikleri zaman burada duvara toslayacaklardı tabii ki. Almanya evet yaşaması çok kolay, çok güzel, çok severek yaşıyorum. Ama zorlukları da yok değil. Buna hazırlıklı olmak lazım.
Bu zorluklardan biri olarak zaman zaman şeyi duyuyorum ben arkadaşlarımdan. Hani Türk olarak Almanya'da olmak başlı başına bir zorluk konusu diye bahsediyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Türk olarak orada ayrımcılığa maruz kaldın mı hiç?
Ben bireysel olarak 3 yıldır hiç kalmadım. Şunu da söyleyeyim. Ben hani biraz pozitif bir insanım. Öyle olduğumu düşünüyorum. Benim hayatımı çok etkilemediği sürece, fiziksel bir şekilde bana zarar vermediği sürece veyahut da işte dediğim gibi hayatımda bana bir zarar vermediği sürece sözel taciz falan karşılaşsam güler geçerim herhalde. Hmm. Ya da mesela insanların Türkiye ile ilgili sorularını, komik sorular bile olsa ben merak ediyordur diyerekten hani beni trollüyordur, dalga geçiyordur demiyorum yani. Ben merak ediyordur diyorum. Ha bu arada bana hiç kimse işte deveye biniyor musunuz, Arapça konuşuyor musun falan diye sormadı yani onu da söyleyeyim. Genelde daha farklı, daha orijinal sorular geldi. Ben de cevapladım mesela. Ama şu bir gerçek, burada maalesef bir Türk imajı var. Nasıl oluştuğu üzerine çok tartışılabilir. Ben 27 yaşında birisi olaraktan benim üzerime düştüğünü düşünmüyorum bunları tartışmak. Ama maalesef böyle bir imaj var. Ve dolayısıyla ister istemez insan çevresinden duyuyor. İşte benim başıma şöyle bir şey geldi, benim başıma böyle bir şey geldi diye bazen duyuluyor. Özellikle burada uzun zamandır yaşayan, hani ben kendi akrabalarımdan da biliyorum, burada çok uzun zamandır yaşayan Türklerden böyle hikayeleri daha çok duyarsınız. Ama ilginçtir, ben 3 yıldır burada hiçbir Alman'dan işte ya Türkler şöyle kötü, Türkler böyle kötü, Allah belalarını versin tarzında bir şey duymadım. Ancak burada yaşayan birçok Türk'ten ya bu Almanlar da şöyle kötü, böyle kötü, işte bunların hepsi şu hayvan, şu mahluk, bunlar şöyle iğrençler, böyle iğrençler diyerek konuşan bir sürü Türk duydum, işittim. Yani olayın psikolojik altyapısını bilmiyorum. Yani haklılar da belki bilmiyorum. Yani mesela işte benim dedemlerin zamanında bizler buraya misafir işçi olarak gelmişler. Almanya'nın planı da buymuş. Misafir işçi olarak gelecekler, işlerini yapacaklar, normal bir misafir gibi çekip gidecekler. Plan buymuş başlangıçta. Dolayısıyla hiçbir oryantasyona tabi tutulmamışlar. Dil eğitimi vesaire verilmemiş bu insanlara. Yani sonrasında kalmak istedikleri zaman da iş işten çoktan geçmiş ve çok ciddi zorluklar yaşamışlar. Yani ortada bir dil sorunu, iletişim problemi varmış, çok farklı şeyler yaşamışlar. E tabi bazıları anladığım kadarıyla uyanıklık yapıp kötü, pis işlere de girişmiş olabilir. Bunlar da hani yurt dışındayken bu böyle oluyor. Sen bir şey yaptığın zaman bu senin milletine mal ediliyor. Sen kötü bir şey yaptığın zaman da bu senin milletine mal ediliyor. İyi bir şey yaptığın zaman da milletine mal ediliyor. Ama kötü bir şey bir anda duyulurken iyi yaptığın şeyin 10-20 kişi tarafından, 50-100 kişi tarafından çok konuşulması lazım ki belki duyulması lazım vesaire. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Hani negatifliklerin etkisi daha çok olmuş. Yoksa baktığın zaman Almanya ilk olarak İtalya'dan misafir işçi gelmiş. Ama en çok Türkiye'den misafir işçi gelmiş. Yani bir nevi ülkeyi kuranlar bizlerin dedeleri aslında bazı noktalarda, anlatabiliyor muyum? Ama bu mu konuşuluyor? Hayır. İkinci Dünya Savaşı'nda işte Birinci Dünya Savaşı'nda yan yana çarpıştık, bu mu konuşuluyor? Hayır. Ne konuşuluyor? İşte Türkler de geldi, uyum sağlayamadılar, işte şöyle kötü yaşıyorlar, hala eskide yaşıyorlar, gelişmemişler vesaire. Bunlar konuşuluyor ister istemez. İlginç bir şekilde. Yani bu hamur çok su götürür diyeyim. Ama şunu da söyleyebilirim. Bence yeni gelecek arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Çok alınganlık yapmaya gerek yok. hekim olarak gelecek arkadaşlara da yine ben yayınlarımda söylüyorum, şunu söyleyeyim Atçen'i. Biz kafamızda kaldırım taşı kırılan bir ülkeden geliyoruz. Burada birisinin yüzümüze söyleyeceği bir şey çok etkilemez diye düşünüyorum yani. Çok da takılmamak lazım bence.
Güzel bir bitiş yaptın bu soruya cevabında. Haklısın aslında, iki soruya alınganlık yapmamak gerekiyor. Belki de tabii bazen hani kişiden kişiye o karşılaşılan sorularda değişebilir. Hani naif soruları ben de çok umursamıyorum açıkçası. Biri bir kere bana Arapça bir kağıt gösterip bunu okuyabiliyor muydun falan demişti. Yani o kişinin hani cahili yoksa hani negatif niyetli bir insan olmadığını da bildiğim için hani çok umursamamıştım. Böyle bir iki biraz ilginç dediğim yorum aldığım olmuştu mesela, özellikle böyle Fransız birinden. Deve konusunda hani zaten Almanlar hani Türklere hani o kadar çok Türk olduğu için bir tık hakimdir diye düşünüyorum. Hani o kadar çok klişe soru olmuyordur. Peki Türkiye'yi özlüyor musun? Yani demin dedin ya, aslında hani Almanya'ya geldiğinde işte her yerde koyunlar zıplıyor, işte kırlarda hoplaya zıplaya dolanacağım gibi imaj olmasın, hani burası da kusursuz değil dedin. Ki aslında Türkiye'nin de, Türkiye'deki hayatın da avantajları var. Türkiye'de de her şey korkunç ya da işte çok kötü bir durumda değil. Özlüyor musun? Türkiye'deki hayatın avantajlarını ne olarak görüyorsun? Yurt dışında yaşayınca Türkiye'ye bakışın değişti mi?
Değişti, bayağı değişti. Yani yurt dışında yaşamak, özellikle son 8-10 aydır ben hayatımda ilk defa yapayalnız kaldım. Böyle tanımlıyorum ben. Yani bu inanılmaz, tarifi olmayan bir yalnızlıktı benim için. Hem fiziksel olarak insanlardan uzaksın, hem zihinsel olarak çok uzaksın vesaire. Bu yalnızlık bana hayatı sorgulattı ve aslında bu hayatta gerçekten neye ihtiyacım olduğunu idrak ettirdi bana. O yüzden bu 8-10 ay zor geçse de benim için çok değerli bir 8-10 ay oldu gerçekten. Şunu söyleyebilirim bu yüzden. Türkiye'yi değil, Türkiye'dekileri çok özlüyorum. Bu kesin yani. Ailemi çok özlüyorum. Arkadaşlarımı inanılmaz özlüyorum. Kardeşimi, dostlarımı. Yani onları özlüyorum yani. Başka bir şey özlemiyorum. İşte 3 hafta Türkiye'deydim. Ne canım ekstra bir şey yemek istedi, ne canım ekstra bir yer görmek istedi. İşte yok Galata'ya gidelim, yok Boğaz'da oturalım, yok şöyle. Yani dedim ki oturun şurada hani sohbet edelim, konuşalım, gülüşelim, eğlenelim. Bunu idrak ettim yani ve onu özlüyorum sadece. Türkiye'nin coğrafi olarak Ege, Akdeniz, oraları özlememek mümkün değil zaten. Biz inanılmaz bir ülkeye sahibiz. Yani bunu yurt dışına çıktığınız ilk gün idrak edeceksiniz. Almanya ildiğinizde o bulutları gördüğünüzde, belki İngiltere'de de öyledir diye tahmin ediyorum.
Evet.
Yani fark etmez. Büyük ihtimalle yani Karayipleri falan gitmediyseniz ya da ne bileyim Maldivler'de falan değilseniz ilk hissedeceğiniz şey bu olacak büyük ihtimalle. Yani ülke olarak, coğrafya olarak onu özleyeceksiniz. İnsanların samimiyetini özlerdim eskiden. İletişim kurmanın kolaylığını özlerdim eskiden. Ama son iki defadır Türkiye'ye geldiğimde ne yazık ki artık durumun çok da öyle olmadığını gördüm. Yani üzülerek söylüyorum. Yine bu tür böyle üzücü konuları ben dile getirmeyi, konuşmayı sevmem ama bazı gerçekler de konuşulmalı belki, bilmiyorum. İnsanlar kırgın, insanlar üzgün, insanlar yorgun, insanlar öfkeli Türkiye'de. Yani insanlar birbirlerine artık kolay kolay gülümsemiyorlar. İnsanların hep başka bir şey var sanki aklında. Yani ben İstanbul'da açık söyleyeyim 3 yıl önce Almanya'ya geldiğimde öyle bir kültür şoku yaşamadım ben. Ama geçen tatile İstanbul'a gittiğimde çok ciddi bir kültür şoku yaşıyormuş gibi hissettim kendimi. 1,5 yıl olmuştu gitmeyeli. Her şey değişmiş. Her şey. Yani hani genelde insanların aklına belki ülkenin ekonomisi falan geliyor ama bahsettiğim konu o değil yani. İnsanların ruh hali çok değişmiş. Hani insanlar mutsuz gibi geldi bana. Huzursuz gibi geldiler. Yani dinleyen arkadaşlar belki kızacaklar. Bilmiyorum ne tepki verecekler. İşte oradan konuşması kolay falan diyecekler belki ama benim de içim sızladı yani. Sonuçta benim arkadaşlarım orada, benim ailem orada. Herkes öyleyse onlar da öyle oluyor doğal olarak. Öyle bir ortamda yaşıyorlar. Yani kimse istemez zaten milletinin böyle bir durumda kalmasını, böyle bir ortamda yaşamasını kimse istemez yani. İnsanın içi burkuluyor nerede olursanız olun. Hani bazı insanlarda böyle göçen insanlara karşı böyle negatif düşünceler oluyor, oluşabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, biz de kolay şeyler yaşamıyoruz, biz de yoruluyoruz, biz de hayatın farklı zorluklarıyla cebelleşiyoruz ve hepimiz insanız. Hani milleti geçtim, dili, ırkı geçtim, hepimiz insanız. Ben bilmiyorum, çok farklı düşünüyorum belki. Keşke daha mutlu olsalar ya. Keşke herkes daha mutlu olsa. Keşke herkes daha mutlu olabilse. Türkiye gerçekten cennet. Bunu yani bir Ege sahilleri, Antalya, yani Akdeniz çılgın. Bizim çok inanılmaz bir ülkemiz var. Karadeniz'e çıkıyorsun bambaşka, Güneydoğu'ya gidiyorsun bambaşka. Her yer bambaşka yani. Ama bakıyorsun farklı yani maalesef.
Bir doktor olarak dönmeyi düşünüyor musun Türkiye'ye?
Önce şunu söyleyeyim. Bu soru benim senin podcastlerinde en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Acaba sonunda ne diyecekler diyerek böyle heyecanla beklediğim soru bu soru. O yüzden bayağı severek cevaplayacağım yani bu soruyu. Yani ben şöyle düşünüyorum. Artık geri dönmek veya bir yerde kalmak, bir yere göçmek bu kavramların zamanla anlamını yitireceğini, önemini yitireceğini düşünüyorum. Artık globalleşen dünyada ben zamanımın arzu ettiğim kadarını Türkiye'de, arzu ettiğim kadarını yurt dışında veya başka bir yerde geçirebilecek bir kıvama, iş modeline, şekle bürünebilmem lazım. Yani böyle bir şey istiyorum açıkçası. Hani arzuladığım şey bu. Hani bir yere yerleşmekten ziyade ya da Türkiye'ye dönmek veya Almanya'da kalmaktan ziyade her yerde olabilmek, istediğim an istediğim yerde olabilmek. Ütopik geliyor belki ama böyle ufak bir hayalim var. Türkiye'ye doktor olarak dönme konusunda da yani şu an söylemem gerekirse bu sağlık sistemine ben geri dönmek istemem. Açıkçası bunu söyleyeyim. Yani hekim olarak bu sağlık sistemine zaten hiç giremediğim bir sağlık sistemi. Ne olabilir? Belki işte klasik sahil kasabasında hani herkes diyor ya hani bir klinik olabilir. Çok özel yaptığım bir iş olur ileride öğrendiğim. Onu uygulayabileceğim bir klinik açabilirim belki. Bilemem. Ya da o zamana kadar yaptığım yatırımlar meyvesini vermiştir. Sakin bir hayat için hani bir Ege kasabasına dönülebilir falan. Bunlar olabilir yani. Onun haricinde dediğim gibi bir yere dönmek veya bir yerde kalmak tarzı hayallerim yok pek.
Evet, net bir cevap oldu aslında. Ve bunu da söyleyenler oluyor arada. Hani yurt dışında mesela bir ana üstüm yurt dışı olsun ama bir ayağım Türkiye'de olsun. Hani gidip gelmeli bir hayat sürebiliriz artık gibi cevaplar da duyuluyor. Evet, aslında siyah ya da beyaz olması gerekmiyor illa. Ortada gri bir alanda da buluşulabiliyor. Çok teşekkür ederim Cemal ya. Her soruya çok dolu dolu cevap verdin. Gerçekten keyif aldığım bir röportaj oldu benim de. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
Çok teşekkür ediyorum. Yani beni konuk ettiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır herhangi bir görüşmede, telefon görüşmesinde, canlı yayında, videoda, video çekerken böyle heyecanlanmamıştım. Çok farklı bir deneyimdi benim için. Çok gerçekten çok severek dinliyorum seni.
Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Dediğim gibi gerçekten dolu dolu bir bölüm oldu. Hem Almanya'ya taşınmayı düşünenleri hem de özellikle doktor adaylarını, doktorları bilgilendirecek bir bölüm oldu. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.